Ayrım 9.
Doktorun çene kemikleri oynamaya başlamıştı ve hoca empinti bir hesapla cemaatin %80'ine hakim olmuş, kendi iklimine sürükleyip götürüyordu. Doktor gittikçe derinleşen korkunç bir uçurum görür, bağların bir bir koptuğunu duyar gibi oldu ve telaşlandı. Hocayı büyük bir kuvvetin o kuvvet kadar büyük bu sözcüsünü başıboş bırakmamalıydı. Önce doğru olanın tespiti şarttı. Uyandıracağı tepkinin korkusunu da duyarak konuşmaya karar verdi. Konuşacaktı, soracaktı, cemaati bir başka yönde de düşünmeye zorlayacaktı. Keşke dün gece yapmak istediğini yapsa ve hocanın kapısını çalsaydı. Fakat Salih'i aynı kapıda görünce vazgeçmiş, geri dönmüştü. Salih neden tokmağa dokunamamıştı bilmiyordu. Ama kendisi o ayrılınca pekala yeniden gidebilirdi hocaya. Bunu yapsa ne kadar iyi olurmuş. Doktor acı bir pişmanlık duyuyordu şimdi. Hocanın aynı saatlerde evinde nasıl bir tereddüt içinde olduğunu bilseydi, bu acı elbette büsbütün ağırlaşacaktı. Hoca neler söylemişti bu arada, hiç bilmiyordu. Yalnız kararını verip yeniden dinlemeye başlayınca vaazın artık bitmek üzere olduğunu anladı. Hoca temel düşüncesini iki hadisi şerifle perçinliyordu. Kim birliği bozarak nifak çıkarırsa bizden değildir ve Allah bir olanlarla beraberdir. Hoca konuşmasının bittiğini öksürerek belli etti ve o anda da o uyur gibi görünen cemaat kımıldamaya, mırıldanmaya başladı. Tek bir varlık haline gelen topluluğun konuşmayı benimsediği, onda beklediklerini bulduğu anlaşılıyordu. Öyle mırıltılardı bunlar. Vakit geçirmemesi gerekti. Doktor kımıldanmaların, hareket mırıldanmaların gruplar arası konuşmalar haline alacağını ve cemaatin birkaç dakika içinde dağılacağını biliyordu. Asıl kötüsü dağılmadan da önce hava kaybolacaktı. Duyduğu kuvvetli heyecanı yenemeyeceğini anlamıştı. Bu boş çabalamadan vazgeçerek dizlerinin üzerinde mümkün olduğu kadar doğruldu. Hoca efendi, dili damağı kurumuştu. Sesini yanındakiler bile ancak duyabildi. Yutkundu, öksürdü ve zorladı. Hoca efendi, bu sefer nispeten iyiydi. Bozuktu ama işitildi. Hiç değilse hoca işitti. Buyur doktor bey. Demek tanıyordu kendisini. Mırıltılar bir an kesildi. Başlar kendine doğru uzandı. Gözler yol aradı. Sonra yine mırıltılar başladı. Haydar beymiş bu. O burada mıymış? İşte, na ülen durmuşun yanında başı kalpaklı. Sus ülen ne diyecek bakalım. Hoca kendinden emin ama ne geleceğini pekala, sezmiş bir çocuğa cesaret verir gibi pek de ciddiye almadan ama şefkatle pırıl pırıl gülümsüyor, doktorun konuşmasını bekliyordu. Doktor bütün cemaatte beklemeye başlayınca konuşmak zorunda olduğunu fakat konuşmak isteğinin çoktan eriyip gittiğini hissetti. Kötü durum. Dudakları ve damağı dilinde bir parça ıslaklık arayıp duruyordu. Boştu, dili de kupkuruydu. Hafifçe öksürdü ve üçüncü defa tekrarladı. Hoca efendi bizi irşad ettiniz, imanımızı pekleştirdiniz, yalnız öksürdü ve hoca bu psikolojik anı kaçırmadı. Yalnız diye üstünlüğünü ilan eden gür bir sesle bekliyorum der gibi tekrarladı. Yalnız pek iyi anlayamadığım bir nokta var. Hoca bu defa yanılmıştı. O doktoru yine bocalayacak, susacak sanıyordu. Nedir onlar diye yeniden araya girmek istedi. Fakat o küçümseme ve cemaatin dikkati doktoru belli belirsiz bir kızgınlıkla tahrik etmişti. Bırakmadı. Belki de mesleğimin verdiği bir alışkanlık. Bizim için mesela diyorum baş ağrısı yoktur. Baş ağrıları vardır, yani baş ağrısı değil sebep mühimdir. Sırt ağrıları, karın ağrıları da öyle. Dermansızlıklar, ateş basmaları, terlemeler de öyle. Önce sebebi bulmalı, ağrıyı yapan basit bir soğuk algınlığı mı, yoksa içeriden bir yara bere bir ur mu var, bunu bilmeli. Hoca sakalını sıvazlamaya başlamıştı. Şeyhülislam Efendi Hazretlerinin, oğlum Mehmet Reşit Efendi, senin için bir tek tehlike var, o da gençliğin değişini hatırladı ve elini sakalından çekti. Beride cemaat bilhassa yaşlılar bu ağrı sancı bahsiyle iyice ilgilenmişti. Doktorun hesabı doğru çıkmıştı. Şimdi hakim duruma geçen kendisiydi. Sesi açıldı, tatlı, incitmeden vekarını buldu. Önce hastalığın adını koymalı, başka hastalıkla karıştırmamalı demek istiyorum hoca efendi. Yoksa doktor hastası için hastalığından da tehlikeli olur. Çok mühimdir bu, takdir buyurursanız, bu yüzden de doktorlar. Hoca bütün zorlamalarını iflas ettiren bir sinir gerilişiyle fazla uzadı galiba doktor bey dedi. Doktor tatlı bir utangaçlıkla gülümsedi. Çok haklısınız hoca efendi hazretleri, mazur görün. Dilim böyle konuşmalara pek yatkın değildir de. Diyeceğim şu, bazı kelimeler vardır ki bunlarda can düşmanı hastalıklar kadar mühimdir. Ötekiler insanın, bunlarda bütün milletin sağlığı ile ilgilidir. Bunun için ilk yapılacak şey bunların da ne olup olmadıklarını tespittir. Mesela birlik, yine mesela nifak. Tam bir isabet ve derin bir vukufla izah buyurduğunuz üzere birlik Allah'ın takdis ve siyanetine mazhar olmuş en büyük kuvvet. Nifak ise mahvun sebebidir. Doktor acele konuştuğunun farkına vardı. Sebep de hocanın fazla uzadı galiba doktor bey deyişiydi. Yine farkına vardı ki hocanın tesirinden tamamen kurtulamıyordu. Cemaatin ilgisini kazanmıştı, bu da yeterdi. Gerisini umursamayıp tane tane konuşmaya karar verdi. Bu susuşta tam yerine denk gelmişti. Kafalar harıl harıl işliyordu. Sırt ağrısı, üşütme, uğur. Doktor yanıldıysa birlik, nifak iyi ama bu da bilinmeli. Nasıl bilinmeli? Bakalım ne diyecek? Ve doktor 5-10 saniyelik susuşundan sonra ciğerlerinin bütün gücüyle haşa dedi ve yumuşak bir sesle devam etti. Haşa, en ufak benzetme kastıyla söylemiyorum. Sadece anlamak istediğim şeyi daha açık belirtebilir miyim diye söylüyorum. Çakır saraylı eşkıyası da, sarıca zalimi de, bunların benzerleri de birlik kurduklarını, birliğin kuvvetini, nifakın yıkıcılığını iddia etmezler mi? Cemaat hafifçe dalgalandı. Hocanın eli yine sakalına uzandı. Fakat hemen dizinin üzerine ötekinin yanına döndü, doktor vakit bırakmadan devam etti. Bunların ne mal olduklarını, ne için birleştiklerini, ne yapıp ne ettiklerini biliyoruz. İddialarının batıl oluşunu ispat edebiliriz fakat doktor bir yutkunmadan sonra ciddi, müsamahaya, hele tavize hiç yanaşmayacağını belli eden bir sesle devam etti. Fakat iddialarını ciddiye almak zorunda bulunduğumuz bazı teşebbüsler var. Bunlar karşı karşıya gelince birlik nerededir, nifak hangi taraftadır, insan tereddüde düşüyor. Hoca artık sağ eline söz geçiremiyordu, sakalını sıvazlaya sıvazlaya sordu. Mesela ve alaylı alaylı ilave etti. Misalli konuşmayı seviyorsunuz da. Doktor dimdik cevap verdi. Mesela damat Ferit Paşa kabinesiyle Kuvayi Milliye. Sustu. Başlar yine dalgalanmış, dikkatler yine pırıldamıştı. Hoca da susuyordu. Bir zorlayışla, açık konuşun doktor bey dedi. Doktor bundan açık nasıl söylenir acaba der gibi alnını kırıştırıp düşünüyor, taklidi yaptıktan sonra tane tane açıkladı. İki tarafta söze vatanın, milletin selameti diye başlıyor ve birliğe davet edip karşı tarafı nifak ile suçlandırıyor. Bu da milleti şaşırtıyor. Hocanın çıkışı sert oldu. Millet şaşkın değil, iyi biliyor. Doğrudur hoca efendi, millet inşallah dediğiniz gibidir. Fakat ben pek iyi bilmiyorum ve bizzat Kuvayi Milliye de gösteriyor ki bana benzeyenlerin sayısı epey kabarık. Doktor uyanık davranmış, ders adet bile değil de damat Ferit Paşa kabinesi demişti. Hoca bu kurnazlığı anlıyor ve iyiden iyiye sinirleniyordu. Doktor ondaki bocalamanın cemaate de sirayet ettiğini kestirince cesaretle konuştu. Kuvayi Milliye'nin vatanı, milleti ve zat-ı şahaneyi bugünkü zor durumdan kurtarmak gayesine dayanan gayretlerini nasıl bir nifak diye vasıflandırabilir, bu iddiasını nasıl çürütebiliriz? Hükümet eli kolu bağlı vaziyette ve düşmanın emri kumandasında salah ve necatımız için ne yapabilir? Hiç. Hoca gürledi. Hiç mi? Doktor ise büsbütün yumuşadı. Anlamak istiyorum hoca efendi, ne yapabilir? Başlar artık boyuna dalgalanıyor, bir hocaya bir doktora dönüyordu. Her dönüş arasındaki 3-5 saniyede beyinler harıl harıl işliyordu. Hiç olur muymuş? Öyle ya, ne yapabilir? Ve doktor memnundu, meseleye kendi penceresini de açmıştı. Artık cemaat kasabaya yalnız hocanın cümle ve hükümleriyle dağılmayacak, aralarından yalen, kuva öyle dedikleri gibi değilmiş, gönülsüzlerin doktor bey camide hocanın anlacına, alnına söyleyiverdi diyenler çıkacaktı. El altından anlatmaya çalışmak başka, bu başkaydı. Doktor epey düşman kazanacağını da biliyordu ama değerdi. Korktuğu tek şey kaymakamın işe el koyup kendisini tevkife kalkışmasıydı. Eh, bu ihtimal içinde alabileceği tedbiri almıştı. Allah kerimdi. Hoca, her şeyi yapabilecek her şeyi yapar ve yapılabilecek her şeyi ancak hükümet yapabilir. Hükümet zat-ı şahanenin hükümetidir. Henüz sulh imzalanmamıştır. Sulhü imzalayacak olan ne hükümettir ne de yenilen ordular. Padişahımız Efendimizin nüfuzu, dirayeti, riyaseti ve muvazene-i alemin icapları ancak bunlar, fakat mutlaka bunlar kurtaracaktır vatanı ve milleti. Ama ümmeti Muhammed'i birbirine düşmüş, ikiye bölünmüş görmek düşmanın ihtirasını azaltmaktan başka bir şeye yaramaz. Yaramaz ya diye düşünen başlar doktora dönmüştü. Doktor olduğundan da sağlam ve sakin görünmeye çalıştı. Vaziyet bu ise elbette doğrudur, fakat biz işitiyor ve iyi kötü biliyoruz ki mahsustan öksürdü. Bu kısacık arada düşüncelerin dalgalanmasına yetti. Biliyor muymuş, ne biliyormuş ki? Doktor yine iddiasız görünmeyi başararak sadece merak eden, öğrenmek isteyen biri gibi konuştu. İşitiyoruz ki Kuvayi Milliye Zat-ı Şahane'ye katiyen karşı değildir. Siz onu sarıca, şaşı, çakır saraylı gür ruhuyla bir tuttunuz. Biz biliyoruz ki Kuvayi Milliye böyle eşkıyaları tenkil etmeye çalışmakta ve etmektedir. Sonra duyduğumuza göre Zat-ı Şahane'de Kuvayi Milliye'ye karşı muhabbetkar ve himayekar imiş, teşvik ve teşcih etmekteymiş. Doktor en kuvvetli kozunu oynamıştı. Yapabileceği etkinin en çoğunu yaptığını mırıltı ve kımıldanmalardan anladı. Bu yüzden de hocanın cevabı ne olursa olsun üzerine gitmemeye karar verdi. Burada ve böyle bir anda sonuç alınamayacağını pek iyi biliyordu. Yine pek iyi biliyordu ki sert bir çatışmada büyük bir çoğunluk hocayı tutacak, hem de daha kuvvetle tutacaktı. Beride hoca da başka türlü düşünmüyordu ve o doktorun tam zıttına elinden gelen bütün şiddetiyle yüklendi. Yalan. Cemaat ürperdi. Doktorun başı şöyle bir döndü, fakat hoca mükemmel bir dönüşle onu kımıldayamaz hale getirdi. Yalan söylüyorlar. Milli lafzını gasp eden bu teşekkülün başında bulunanlar kimlerdir? Rütbeleri ref edilen, çoğu gıyaben mahkumu olan sergüzeştçiler, asıl tehlikeli olanlar bunlardır. Bunlardır ki diğer eşkıya güruhunu kendilerine ilhak etmek, daha da kuvvetlenmek ister, razı olmayanları tepelerler. Böyle yaparlar ki milletin başına tam bela olsunlar, ihtiraslarına ulaşsınlar. Onlar mal ve makam muhterisleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir koyun sürüsünün içine salıverilmiş iki aç kurdun sürüye yaptığı zarar ve bozgunluk, kişinin mal ve şeref ve makama olan ihtirası ile dinine yaptığı zarar kadar olamaz buyurdu. Bunlar işte onlardır ve bunların yanında sarıcalar, çakır saraylılar zemzemle yıkanmış gibidirler. Çünkü devlet iddiaları yoktur. Devlet içinde devlet, devlete karşı devlet davası gütmezler. Onlar fetva da veriyorlar. Şeyhülislam'a karşı konuşuyorlar. Hangi bilgi, hangi ehliyetle? Fahri Kainat Efendimiz ne buyurmuş hatırla. Kim ehliyetsizliğine rağmen fetva verirse gök ve yer melekleri lanet eder. Hatırla. Doktor başını yere eğmiyor, söylediklerinde inanç ve tereddütlerinde ısrar ettiğini hocaya bakarak belirtmeye çalışıyordu. Fakat söyleyecek sözü yoktu artık. Olsa bile söylememesi gerekti. Hocanın otoritesini bütün şiddetiyle ortaya koymak kararında olduğunu iyice anlamıştı. Sessizlik uzun, çok uzun gelen, herkes de bu etkiyi yapan bir dakika kadar sürdü. Hoca tam bir meydan okuyuşla başını daha da dikmiş, hatta hafifçe arkaya atmış bekliyor, doktorun cevap vermeyeceğinden emin bekliyordu. Sonra perde perde yükselttiği ve hüzünden öfkeye aktardığı bir sesle yeniden konuşmaya başladı ve sözlerini bir hadis ile bitirdi. Aralarında belki de bu gayeye hulusi kalp ile bağlananlar, belki de iman zaafının doğurduğu telaş ile halas bu yoldadır diye nefslerini feda edenler vardır. Ama unutma ki batıl, yanlış sehab ile hak olamaz. Batılın mazereti yoktur. Aldanmayı önle, bunun için çalış. Gayretin idrake mazhar olmazsa ellerini kavuşturup boynunu bükme, oturma. Gayretinden vazgeçmeyene acı fakat cezasını ver. Bunu ihmal etme. Zira gafil bırakırsan kulları ile hakkı da zarar dide edecektir. Devlet iddiasında bunlar. Bunlar devleti Osmaniye'nin ve Muhammed ümmetinin kaderi üzerine kumar oynuyorlar. Meydanı boş sanıp külah kapma sevdasına düşüyorlar ve halas yoluna kaya dikiyorlar. Farz-ı muhal, ender muhal, tut ki sırf şahıslarını ve ihtiraslarını ilgilendiren bu emellerinde muvaffak oldular. Beyliklerini kurdular, silahları, palaları ile ümmeti hükümleri altına aldılar. Sonu ne olacak? Cevap ver, sonu ne olacak? Susuyorsun, cevabını sana ben diyeyim, dinle. İdare ehli olmayana geçince kıyamete intizar et. Hadis-i şerifin önce Arapça aslını okumuş, Türkçesini kürsüye yumruk vurur gibi söylemişti ve son hitapları üslubunun dışında belli bir şekilde daha çok doktora idi. Doktor elinde olmadan başını eğdi. Hocanın muzaffer edası kimseye batmıyor, aykırı gelmiyordu. Doktor bunu anladı. Hoca sakin bakışlarını cemaatin üzerinde ağır ağır her safta tuta tuta dolaştırdı ve hakim bir sesle sordu. İçinde bir tereddüdün var mı? Aklının yatmadığı bir şey var mı? Varsa sor, çekinme. Yatağına şüphe kurdu ile girme, günahtır. Nahak yere vebal taşıma, Allah'ın evindesin. Buraya şüphe ile, endişe ile, tereddüt ile gir fakat şüphesiz, endişesiz, tereddütsüz çık. Bekledi sağdan, soldan, ön ve arka saflardan. Allah senden razı olsun sesleri işitildi ve cami 10-15 dakikada ancak boşalabildi. Doktor kendisiyle konuşmak isteyenlerin bulunduğunu anlamıştı. Fakat bunları görmemezlikten geldi. Niyetleri de haliyle, tavrıyla önledi. Yalnız Salih ona aldırmamıştı. Merhaba doktor bey, hoş geldin dedi. Doktor donuktu. Merhaba, hoş bulduk diye cevap verdi ve dönüp gitmeye hazırlandı. Sana diyeceklerim var doktor bey, mühim de. Doktor duraklar gibi oldu ama bir şey söylemedi. Akşam geleyim mi? Doktor ona dikkatli dikkatli baktı. Ben topbaşlarda olacağım. Yürüyüp gitti. Salih de bunun oraya gel demek olduğuna karar verdi. Heyecanlıydı. Bu heyecanda da doktoru görünce duyduğu sevinç vardı. Dışarı çıktığı vakit ne yapacağını bilemiyordu. İstediğini yapabilse doğru Salim'in kahvesine gidecekti. Hem de koşar adımla. Fakat bu arzu için artık eskisinden de cesaretsizdi. Artık eskisi gibi hı hı hı diye sırıtacak cesareti kalmamıştı. Nikola'nın meyhanesinde görüp işittikleri Salih'i ta yüreğinden sarsmış bir başka adam. O değilse bile bambaşka duyguların ve arzuların adamı yapmıştı. Bir sorumluluğu olduğunu şimdi artık seziyor, hatta anlıyordu. Bu sorumluluğu açıkça öğrenmek, bunu karşılamak için neler yapabileceğini, neler yapması gerektiğini bilmek istiyordu. Hem de hırsla. Fakat bunu kimden öğrenecek, bunu hatta kime kabul ettirebilecekti? Değiştiğini hiç değilse değişmek istediğini kime anlatabilirdi? Bu arada ah sağ kolum diye hayıflandığı çok olmuştu. Bu noktada da takılıp kalacaktı. Bir sabah sanki bir ilhamla ne dırlayıp duruyorsun Ülen Salih? Sağ kolun olmayacak, olmayacak işte. Sen bu halinde yapabileceğini yapmaya bak deyiverdi. ne yapabilirdi? Şimdi de işte bu sorunun buhranı içinde kıvranıp duruyordu. Önce rakıyı bıraktı. Bu kararı verirken Ego Tsakopso Tokrasi şarabı keseceğim şarkısını mırıldanıyordu. Rumcayı ve Rumları da bırakacağım dedi ve onu da yaptı. İlk iş olarak dükkanı devretti. Bu işler olurken Niko'nun babasıyla bir konuşma geçmişti. Niko, bırak be Salih Niko'yu, oynattı o galiba, İstanbul'a gitti. Ne yapacakmış İstanbul'da? Ne bileyim ben, sürünecek, dönüş parasını bulsa bari. Ne gülüyorsun sen? Ben mi? Hiç tuhafıma gitti de. Ne gitti tuhafına? Aldırma barba, dur dur, sıkma canını söyleyeyim. Niko ile benim göbeğim bir kesilmiş galiba. Ben de İstanbul'a gitmeye hazırlanıyorum da ondan güldüm. Niko'ya oynattı dediğine göre bana da zır deli dersin gayri. Niye diyecekmişim? Öyle işte, oğlun sapa sağlam, üstelik İstanbul'da eşi dostu vardır. Ben de kol kanat kalmamış, üstelik orada bana Salih diyecek bir Niko var. O da karşılaşırsak, anladın mı şimdi? Niko'ya oynattı diyen bana zır deli demez de ne der? Niko ile karşılaşmayı nasıl da istiyordu. Adama da Niko'yu görsem çok iyi olacak demişti. Daha adresini yazmadı. Gelince sana veririm. Ama yazar mı yazmaz mı Allah bilir. Ve Salih arsız arsız bir hı hı hı gülmüştü. Öyle ya, öyle ya. Gurbet hali bu. Ne yapacağını, ne olacağını insanın kendisi de bilmez. Rakı yok. Rumlarla düşüp kalkmak yok. Sırnaşıklık yok. Zar zor ama bunları derhal yaptı. Peki sonra ne olacaktı? Bundan sonra yapacağı neydi? Salih'i artık çarşıda pazarda gören yoktu. Yalnız birkaç kişi ayrı ayrı günlerde sabahın erken saatlerinde alacakaranlıkta rastlamıştı. Hepsinde de Salih Hıdırlık tarafından geliyordu. Bu acayip durum konuşulmaya başlandığı zaman ilk hüküm şu olmuştu. Ne olacak? Beydoğdulu Hatçe'den geliyordur. Yaşlılar buna bir de küfür ekliyorlardı. Akdestsiz it sen de. Fakat bir gün anlaşıldı ki Salih daha öteden, ucuzluk tarafından gelmektedir ve bu işin o kötü kadınla ilgisi yoktur. O zaman da Salih kahvelerin Kuvayi Milliye'den de önemli konusu olup çıktı. Onu yine bir sabah tepeler yeni yeni pembeleşirken, sokaklar daha alacakaranlıkken Abdil Ağa gördü. Doğrusu bu bir rastlama değil, pusuya düşürme idi. Güllülerin bahçesini köşeleyen daracık yolda burun buruna gelivermişlerdi. Abdil Ağa şaşırmış gibi yaparak sormuştu. Ne o lan koçum, nereden gelin bu saatte? Teferrüçten Abdil Ağa, teferrüçten. Ödümü patlattın lan, teferrüç ne demek oğlum? Teferrüç mü? Sana doğrusunu diyen mi Abdil Ağa? Ben de pek iyi bilmem, öyle derler işte. Ama çok merak ettiysen İstanbullu hocaya soru ver, o bilir. Ve yürüyüp gitmişti. Abdil Ağa hikayeyi anlatırken anlamını kendini de bilmediği bir gülüşle "Teferrüçten gelirmiş lan, bak namussuza sen" diyordu. Bu laf acayip bir şekilde herkesin hoşuna gitmişti. Salih caminin arka kapısından çıkmış, ne yapacağını, nereye gideceğini kestiremeden duruyordu. Aklına o laf geldi ve gülümseyerek düşündü. Teferrüce mi çıksak acaba? Güpegündüz de olmaz ki. Teferrücün aslı şu idi. Nikoların meyhanesinde olup bitenleri gördükten sonra geceyi de bütün günü de evde geçirmiş, cepheden getirdiği torbaya bakıp durmuştu. Ertesi sabah ortalık daha zifiri karanlıkken kalktı, elini korka korka torbaya soktu ve dokunduğu madenin soğukluğuna alışmak ister gibi birkaç dakika öylece kaldı. Sonra elini birdenbire çekti.